أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Pek muhterem dinleyenlerimiz, Üsve-i programından hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgilerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlerin, bizlerin, bütün sevdiklerimizin, ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e güzel fetihler lütfeylesin. Savaşların, fitnelerin, her türlü çile ve işkencelerin inşallah lütfüyle, keremiyle sonu gelmiş olsun inşallah. Ve Cenab-ı Hak bütün mümin kardeşlerimize nerede olursa olsun dünyanın ve ahiretin en mutlu, en güzel anlarını lütfeylesin. Tabii ki böyle bir duayla başlamak gerekiyor. Çünkü elhamdülillah bizler Cenab-ı Hakk'ın emniyet lütfeylediği, ikram ettiği, açlıktan doyurduğu ve korkudan emin kıldığı bölgelerde bulunuyoruz. Ama bu nimetten mahrum olan, üzerine hangi musibetin geleceğini, hangi bombanın düşeceğini, ölümün kendisini nerede kalacağını bilemeyen, evlerinden, barklarından, yurtlarından sürülen, kovulan, elindeki küçük bir parça eşyayla, bir poşetle, 3-5-10 neyse aile efradıyla yollara dökülen çok kardeşlerimiz var. Tabii onlara dua etmek gerekiyor, acımak gerekiyor. Onların hallerini anlamaya çalışmak gerekiyor ve gücümüz yettiği kadar da onlara destek olmaya, kardeş olmaya sorumluluğumuz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hiç değilse dualarımızda onların yanında olmaya da bizim hem ihtiyacımız var hem de böyle bir sorumluluğumuz var. Bunu da bilmek gerekiyor. Muhterem dinleyenlerimiz, Üsve-i Hasene programında malumunuz bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her hususta, yani bizim hayatımızı ilgilendiren her alanda, hayatımızın her karesinde, her satırında, her miliminde, her anında Efendimiz Aleyhisselam'ın nasıl davrandığını ve bizim de nasıl davranmamız gerektiğini ele aldığımız ve oradan Efendimizin o hayat dokusundan kendi hayat dokumuza transferlerde bulunmaya çalıştığımız ve Efendimiz'i gözümüzün önünde canlandırmaya gayret gösterdiğimiz bir güzel program. Cenab-ı Hak bizlere bu programı hakkıyla sunabilmeyi, Efendimiz Aleyhisselam'ı hakkıyla tanıtmak ne mümkün ama ona az da olsa layık olacak cümlelerle Efendimiz'den o örnekleri alabilmeyi, aktarabilmeyi bizlere lütfeylesin. Birlikte de o örneklerin gerektirdiği şekilde Müslümanca, sünnete uygun tarzda davranabilmeyi de bizlere lütfeylesin. Muhterem kardeşlerim, bu programda Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'a olan yalvarışı, yakarışı, niyazı bağlamında yine Resul Efendimiz'in o güzide hayatından örnekler alacak ve o örnekler çerçevesinde de yine gönülden Allah'a yakarışımız hususunda kendimize güzel rehber olacak, yol gösterecek güzel prensipler oradan almaya gayret göstereceğiz. Malumunuz Resul Efendimiz Aleyhisselam hem geniş anlarında hem darlık zamanlarında hep Cenab-ı Hakk'a elini açar, hep Cenab-ı Hakk'a gönlünü açar ve Efendimiz Cenab-ı Hakk'a yalvarırdı. Özellikle böyle savaş zamanlarında olan yakarışlarından örnek vermek gerekirse, Hazreti Ömer radıyallahu anh savaş anında Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'a bir yakarışını şöyle anlatıyor bizlere. Diyor ki, Bedir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere baktı. onlar 1000 kişiydiler. Ashabı ise 319 kişiydi. Hemen kıbleye yönelip ellerini kaldırdı. Rabbine sesli olarak şöyle yakarmaya başladı. Yani 1000 kişi nerede? 319 kişi nerede? Yani 1'e 3. 3 katı bir düşman ordusuyla karşı karşıya gelmiş küçücük azıcık bir İslam ordusu ve aynı zamanda da düşman ordusu silah bakımından, askeri tesisat bakımından da çok fazla ön planda, süvarileri, atlıları, okları her bakımdan fazla. Her bakımdan İslam askerinin 3-4 katı düşman askeri ve silahları. Böyle bir durum karşısında biz Efendimiz Aleyhisselam'ın bu duasını anlamak için muhterem dinleyenlerim, biraz yani Resul Efendimiz'in bu duayı nasıl bir ortamda, nasıl bir şartlar içerisinde, ne kadar zor şartlar içerisinde yaptığını şöyle bir de düşünmek lazım. Yani bu duayı şöyle rahat koltuğumuza yaslamış bir halde okursak, dinlersek belki o ortamı canlandırmakta zorlanabiliriz ve o ortamı hayal dünyamızda tahayyül edemeyince, canlandıramayınca da bu duanın ağırlığını fazla fark edemeyebiliriz. Ama böyle zor şartlar içerisinde karşımızda 1000 kişilik bir düşman, onun karşısında 300 kişilik bir garip bir Müslüman askeri ordusu, çok zor şartlarda Bedir'e gelmiş, uzun 150 kilometrelik bir yol yürümüş bir efendim ordu ve her bakımdan açlık, sıcak mevsim, Ramazan ve sıcak, böyle yani zor şartlar altında bir mücadele ortamı ve Efendimiz Aleyhisselam da o azıcık İslam askerinin başkumandanı, hem peygamberleri hem başkumandanı hem bütün sorumluluk üzerinde olan bir insan Efendimiz Aleyhisselam ve oranın şartlarını çok iyi okuyabilen, oranın zorluklarını çok iyi görebilen ve kendilerini nasıl bir sıkıntı ve zorluğun beklediğini de iliklere kadar bunu hissedebilen bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve orada Cenab-ı Hakk'a yöneliyor ve sesli bir şekilde şöyle yakarıyor. Buyuruyor ki, ey Allah'ım, bana olan vaadini yerine getir. Ey Allah'ım, bana olan vaadini yerine getir. Allah'ım, bana zafer ihsan et. Ey Allah'ım, eğer ehli İslam'ın bu topluluğunu helak edersen, artık yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak. Burada ne görüyoruz? Burada hem Cenab-ı Hakk'a yakarışını görüyoruz Efendimiz Aleyhisselam'ın, hem de gerçekten takatının, bütün takatini kullandığını görüyoruz. Ve bir bakıma da bir naz makamı da devreye giriyor. Cenab-ı Hakk'ın yardımını celbetmek için de diyor ki, ey Allah'ım, eğer ehli İslam'ın bu topluluğunu, hepsi topu topu 319 kişi, hepsi oraya gelmişler, hepsi geride yaşlılar, çaresizler ve hanımlar kalmış Medine'de, hepsi oradalar. Eğer diyor ya Rabbi, şu topluluğu helak edersen, artık yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak. Çünkü onların helak olduğu zaman o düşmanlar Medine'ye gidecekler. Medine'de evleri talan edecekler. Oradaki Müslüman insanları, kadınları öldürecekler ve bitecek. Yani 15 yıllık İslami hareket, o efendim gelişmeler, yapılan çalışmalar, şunlar bunlar, hepsi bitecek ya Rabbi ve artık biz gidersek küfür hakim olacak, din sönecek, dinin güneşi sönecek ve hiç kimse kalmayacak ya Rabbi. Burada da Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'a naz makamında bir yakarışı olduğunu da söyleyebiliriz. Efendimiz Aleyhisselam ellerini kaldırmış olarak yakarmalarına öyle devam etti ki rıdası, yani dış elbisesi, pardüsüsü omuzundan aşağı düştü. Çünkü Efendimiz ayağa kalkmıştı ve sesli olarak dua ediyordu ve ellerini kaldırabildiği kadar kaldırıyordu ve öylesine o yakarış halinde bir cezbe hali, bir vecd hali, istirak hali Efendimiz'i kaplamıştı ki orada ridası omuzundan düşüyor. Bunu gören Ebubekir radıyallahu anh yanına gelerek ridasını aldı. Efendimiz'i tekrar omuzuna koydu ve yaklaşıp "Ey Allah'ın Resulü, Rabbine olan yakarışın yeter. Allah Teala sana olan vaadini mutlaka yerine getirecektir." dedi. O sırada aziz ve celil olan Allah Teala şu ayeti kerimeyi inzal eyledi. Burada da yine Ebubekir Efendimiz'in Resul Efendimiz'e olan yakınlığı, onu ne kadar yakından takip ettiği, o dua halinde yani biraz da devam ederse belki Resul Efendimiz'in böyle bir baygınlık hali olabilir, ne bileyim o vecd ve istirakın verdiği daha farklı bir hal olabilir diye böyle bir endişeyle beraber Efendimiz'e manen destek oluyor. Yeter ya Resulallah diyor. Cenab-ı Hak senin duanı işitmiştir ve Cenab-ı Hak senin mutlaka efendim duanı kabul edecektir diye Efendimiz'i destek oluyor. Manen destek oluyor, teselli ediyor. Bunun üzerine de muhterem dinleyenlerimiz Enfal suresi 9. ayet-i kerime Estağfirullah. İz testagîsûn rabbekum festecâbe lekum enni mumiddukum bi elfi minel melâiketi munzilin. Murdifin. Ey hani siz Rabbinizden imdat talep ediyordunuz. Ya Rabbi yardım et ya Rabbi. Efendimiz böyle dua ediyordu. Sahabe-i kiramla yalvarıyorlardı. Ya Rabbi bize yardım et, bize yardım eyle. Kendi yardımını gönder, meleklerin yardıma gönder. Ya Rabbi bize katından bir yardım gönder ya Rabbi diye imdat talep ediyordunuz. O da muhakkak ki ben size meleklerden birbiri ardınca binlercesi ile imdat edeceğim diyerek duanızı kabul buyurmuştu. Önce 1000 melek geliyor kıymetli kardeşlerim. Sonra 3000 melek, sonra 5000 melek. Ama diğer 3000 ve 5000 meleklerin gelmesine ihtiyaç olup olmadığı noktasında farklı rivayetler var. Ama ayet-i kerimenin de ifadesiyle Efendimiz Aleyhisselam'ın Bedir'den aktardığı sahnelere baktığımız zaman orada 1000 meleğin Müslümanların yardımına geldiğini, bizzat savaşa iştirak ettiklerini ve böyle beyaz atlar üzerinde beyaz elbiseli, sarıklı, şalvarlı, cübbeli gelip ellerine kılıçlar savaştıklarını Efendimiz sahabe-i kiram naklediyorlar. Ayet-i kerimede bunlara işaretle bulunmuş oluyor. Gerçekten Cenab-ı Hak Hazretleri o gün müminlere, meleklere yardım ettiğini de Efendimiz haber veriyor. Müslim'de ve Buhari'de geçen rivayetlerde. Tabii ki Muhammed Suresi 7. ayet-i kerimede buyurulduğu üzere Estağfirullah Ya eyyühellezine amenu in tansurullaha yansurkum ve yusebbit akdamekum. Ey iman edenler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Tabii ki Cenab-ı Hakk'ın hiçbirimizin yardımına muhtaç olmadığını biliyoruz. Allah İnnallâhe ganiyyun anil âlemin. Allah bütün kainattan, bütün varlık aleminden, insanlardan, herkesten ve her şeyden ganidir, zengindir. Hiçbir şeye, hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur. Yüce Rabbimizin El-Gani ismi şerifi bu manayı ifade etmektedir. Ama böyle olmakla beraber Cenab-ı Hak da ayet-i kerimede eğer Allah'a yardım edersiniz buyurmaktadır. Dolayısıyla burada şöyle anlamak lazım ayet-i kerimeyi. Allah yardıma muhtaç değildir. Kimsenin yardıma muhtaç değildir. Ama Cenab-ı Hak dinini gönderiyor, peygamberini gönderiyor ve peygamber de Allah adına o dini tebliğ ediyor. İnsanların menfaati olmak üzere tebliğ ediyor. Dolayısıyla siz Allah'ın peygamberine, Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah'ın peygamberinin o dini yaşamasına, yaşatmasına, öğretmesine, dini hizmetlerin yayılmasına, yapılmasına yardım ederseniz, Allah'ın dininin dünyaya yayılması, insanlara ulaşması noktasında cihat ederseniz, yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Meleklerini gönderir. Kendi özel yardımı olur Cenab-ı Hakk'ın. Muzaffer kılar sizi. Size manen kuvvet verir, güç verir, kuvvet verir ve ayaklarınızı da sabit kılar, kaydırmaz diye o şekilde anlamak doğru olur kanaatini taşıyoruz. Muhterem kardeşlerim, Allah'tan başka dayanak ve sığınak tanımayan ve her ihtiyacını Allah'a arz eden Fahri Cihan Efendimiz yine Bedir gazvesinde ümmetini ihtiyaç içinde görünce dayanamayıp şöyle yakarmıştı. Allah'ım bunlar açtır, onları doyur. Allah'ım bunlar bineksizdir, binecekleri hayvanlar ver. Allah'ım elbise ihtiyaçları var, onları giydir. Allah ona Bedir'de fetih ve zafer müyesser kıldı. Döndükleri zaman ise her biri bir veya iki deveyle döndüler. Elbiseler giydiler ve karınları doydu. Ebu Davud Cihat'ta yer alan bir rivayet bu. Yani Cenab-ı Hakk'ın Efendimizin duasını kabul ettiğini, Bedir öncesinde hallerinin böyle olduğunu, karınları aç olduğunu, binekleri bulunmadığını, elbiseye ihtiyaçları olduğunu beyan etti. Efendimiz Aleyhisselam onların bu halini Cenab-ı Hakk'a arz etti. Ama Bedir Savaşı'ndan dönüldüğü zaman bu duanın kabulüyle beraber müminlere bir genişliğin, bir ganimetin ve Cenab-ı Hakk'ın lütfunun eriştiğini görüyoruz. Ashab-ı kiram bir sıkıntıya ve dara düştüklerinde Efendimiz'e gelirler ve Allah'a dua etmesini isterlerdi. Hatta müşrikler bile kıtlık anlarında ondan dua ve yardım talep etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuraklık olduğu bir zamanda yağmur duası yaparak Allah-u Teala'ya şöyle niyaz etmişti. Ey Allah'ım, sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın. Gani olan sensin. Bizler ise fakir ve yoksullarız. Bize yağmurunu indir. İndirdiğini de bizim için kuvvet kıl ve belli bir zamana kadar yetir. Daha sonra da Efendimiz Aleyhisselam ellerini iyice kaldırarak duaya devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına Allah'a yakarmayı öğretmek için onlarla beraber dua ettiği de olurdu. Çünkü Allah Teala duasız bir kul istemediğini şu ayet-i kerimede beyan buyuruyor. Estağfirullah. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ Ey Resulüm, de ki sizin dua ve niyazlarınız olmadıktan sonra Rabbim size ne diye değer versin buyuruyor ve kulun esas Allah katındaki değerinin, kıymetinin kulluğuyla ve duasıyla ölçüleceğini beyan buyuruyor. İşte Efendimiz Aleyhisselam da bu ayet-i kerimenin de işaret ettiği üzere sahabe-i kirama duanın ehemmiyetini, Allah'a dua etmenin önemini belirtmek üzere onlarla birlikte dua ettiği oluyor. Bunun güzel bir örneğini Uhud Savaşı'nda görüyoruz. Orada Efendimiz Aleyhisselam sahabeyi saf haline getiriyor ve birlikte de Allah'a dua ediyorlar. Onun örneği burada yer alıyor kıymetli kardeşlerim. Uhud Harbi sonrası müşrikler dönüp giderken Efendimiz ordusuna saf olunuz, saflarınızı şöyle düzeltiniz, Rabbimize dua ve senada bulunalım buyuruyor. Ashab-ı kiram Allah Resulü'nün arkasında saf oldular. Peygamber Efendimiz şöyle dua etti. Burada uzun bir dua yer alıyor. Ben onun mealini sizlerle paylaşayım. Ve bunu Efendimiz Aleyhisselam Uhud Savaşı sonrası müşrikler savaş alanını terk edip de giderken yapıyor bu duayı ve sahabeyle beraber yapıyor. Onlar arkasında saflar halinde dizerek birlikte dua yapıyor. Dua ediyor, sahabe amin diyor ve onlara da aynı zamanda Cenab-ı Hakk'a nasıl dua edileceğini de onun bir talimini yapmış oluyor. Allah'ım bütün hamd ve senalar sana aittir. Allah'ım senin aşıp yaydığını dürecek yok. Senin dürdüğünü de aşıp yayacak yok. Senin saptırdığını doğrultacak yok. Senin hidayet verdiğini de saptıracak yok. Senin vermediğini verecek yok. Senin verdiğini de engelleyecek yok. Senin uzaklaştırdığını yaklaştıracak yok. Senin yaklaştırdığını da uzaklaştıracak yok. Bunlar yani kulun Allah'a yalvarırken, yakarırken Cenab-ı Hakk'ı tavsif edeceği, Cenab-ı Hakk'ı öveceği, ona bir arzu halde bulunmadan önce yani bir manada duanın kabul için bir hazırlık faslı olarak Cenab-ı Hakk'a nasıl böyle onun sevdiği vasıflarla hitap etmenin önemini ortaya koymuş oluyor. Allah'ım rahmet ve bereketini, fazl-ı keremini üzerimize saç. Allah'ım rahmet ve bereketini, fazl-ı keremini üzerimize saç. Allah'ım senden asla değişmeyecek ve hiçbir zaman zail olmayacak ebedi nimetler isterim. Allah'ım senden yoksulluk gününde nimet, korkulu günde emniyet dilerim. Allah'ım hem verdiklerinin hem de vermediklerinin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım imanı bize sevdir. Gönüllerimizi onunla zinetlendir. Bizi küfür, azgınlık ve isyandan nefret ettir. Din ve dünya için faydalı olan şeyleri bilenlerden, doğru yola erenlerden eyle. Allah'ım bizi Müslüman olarak öldür. Müslüman olarak yaşat. Şeref ve haysiyetimizi yitirmeden, fitnelere maruz kalmadan salihler zümresine bizi ilhak eyle. Allah'ım senin peygamberlerini yalanlayan, insanları senin yolundan alıkoyan kafirler güruhunu kahreyle. Onların üzerine musibetini ve azabını indir. Allah'ım kendilerine kitap verilen kafirleri de kahreyle. Ey hak ve gerçek olan ilah, amin. Bir kimsenin Allah'a yakarması, Rabbinin yüceliğini, kendisinin de kulluk ve aziyetini idrak etmesinin bir tezahürü olduğunu anlayabiliyoruz. Bu sebeple kulun dua ve yakarış, yalvarışı Allah Teala'nın rızasını ve hoşnutluğunu celbetmektedir. Allah'a dua etmekten ve yalvarmaktan ancak gururlu, kibirli, kendini beğenmiş ve cahil kimseler yüz çevirirler. Kulun dua ve yakarışındaki içtenlik ve samimiyet onun manevi derecesi ve idrak seviyesinin de bir göstergesi olmaktadır. Dolayısıyla muhterem dinleyenlerimiz, biz Üsve-i Hasene programında bugüne kadarki yapmış olduğumuz programlarda Efendimiz Aleyhisselam'ın ibadet hayatından bahsettik. Onun ibadet hayatını hakkıyla göz önüne sermek tabii ki mümkün değildir. Ancak örnek alıp tatbik edebilmek için mümkün olduğunca ibadetlerini öğrenmeye çalışmak gerekmektedir. Şüphesiz o Allah'ın bütün insanlığa gönderdiği örnek şahsiyettir ve bize Allah Teala'ya nasıl ibadet edeceğimizi öğretmek için de gelmiştir. Allah Teala'nın bize emrettiği bütün ibadetler bizim ona olan ahdimizde sadık olduğumuzun bir göstergesidir. Bu ibadetler sahiplerini dünyada kemal erdirdikleri gibi ahirette de haklarında şahitlik edeceklerdir. Mevlana Hazretleri yapmakta olduğumuz ibadetlerin ne manaya geldiğini ve nasıl olması gerektiğini bakınız ne güzel ifade etmektedir. Diyor ki Hazreti Mevlana, bu namaz da, oruç da, haç da, Allah yolunda, savaş da hep insanın ezeldeki sözleşmesinin şahitleridir. Yani Cenab-ı Hak bizimle bir kulluk sözleşmesi yapmıştır. Biz de Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin ve biz senin kullarınız ve sana olan vaadimizi yerine getireceğiz diye söz verdik Yüce Rabbimize. Yaptığımız ibadetler adeta o sözleşmenin şahitleri olmuş oluyor. Ya Rabbi şu sözümüzü verdik, şunu yapıyoruz diye onun bir göstergesi olmuş oluyor. Zekat vermek, dostlara armağanlar sunmak, hasetten vazgeçmek, içteki gizli şeye, ezel sırrına şahitlik etmektir. misafir davet etmek, doyurmak, iyiliklerde, ihsanlarda bulunmak. Ey büyükler, biz de sizin gibi doğru dürüst Müslümanız. Biz de Allah'ımıza verdiğimiz sözde duruyoruz. Biz de sizin gibi iç temizliğimizi gösteriyoruz demektir. Hediyeler, armağanlar, ihsanlar kime veriliyor ve sunuluyorsa ona, ben de seninleyim, seni seviyorum diye şahitlik ederler. Bir kimse mal ile yahut başka türlü bir vasıta ile hayra çalışırsa, o çalışma içimde, gönlümde cömertlik ve iyilikseverlik cevheri vardır demektir. Benim içimde takva ile cömertlikten ibaret bir cevherim vardır ki, bu zekat ve bu orucun ikisi de ona şahittir. O oruç der ki, Allah'ım bu kişi helal lokmayı bile senin emrine uyarak yemedi. Susuzluktan su içmedi. Bu kişi nasıl olur da harama el atar? Verdiği zekat der ki, o çok sevdiği kendi malından ayrıldı. Yoksula verdi. Bu adam eline fırsat düşünce nasıl olur da hırsızlık yapar? Fakat bu işleri, bu iyilikleri gösteriş için, insanları aldatmak için yapıyorsa, o şahitler Hakk'ın ilahi adalet mahkemesine kabul edilmezler diye böyle Mevlana Hazretleri nasihatlerine devam ediyor ve ibadetlerimizin Cenab-ı Hakk'ın bize yapmış olduğu sözleşme ve bizim Cenab-ı Hakk'a vermiş olduğumuz sözlerin birer şahitleri olduğu anlamına geliyor. Muhterem dinleyenlerimiz, ibadetlerde gözetilen gaye nefsin öldürülmesi değildir. Bilakis istikamet kazanması ve nefsin yanlış olan taraflarının, zararlı taraflarının törpülenmesi, eğriliğinin giderilmesidir. Çünkü tabii ölüm hariç nefsin öldürülmesi mümkün değildir. Bu ibadetler sayesinde nefsimiz terbiye edilir ve güzel hasletlerle müzeyyen hale gelir. Resul-i Ekrem Efendimizin her şeyde olduğu gibi ibadette de gözettiği ölçü, azlık veya çokluk değil, sebat ve devamlılıktır. Bu gerçeği şöyle ifade ediyor Allah Resulü. Edevemuha soruyorlar Efendimiz Aleyhisselam'a, amellerin en faziletlisi hangisidir diye sorduklarında, edevemuha ve inkalle, amellerin en faziletlisi ve onun Allah katında en çok kabul göreni, az da olsa devamlı yapılanıdır. Resul Efendimizin ibadeti devamlı ve hayatın tüm alanlarını ahenkli bir şekilde kaplamış durumdaydı. Bu sebeple o her an Rabbi ile beraber ve onun zikriyle meşgul durumdaydı. Onun ibadetine bakan kimse sanki o hayatında başka hiçbir iş yapmamış da hep ibadet etmiş zanneder. Yaptığı işlere bakan da ibadete vakit bulamadığı zannına kapılabilir. Ancak mükemmel bir kul olan Efendimizin hayatında en çok dikkat çeken şey, onun kulluğun zirvesine çıkan ibadet hayatıyla meşakkatine göğüs gererek yaşadığı dünyanın işlerini eşsiz bir ahenkle bağdaştırıp birleştirmesi, ikisine de hakkını vermesidir. Alemlerin fahri ebedisi içinde yaşadığı dünya işlerini aksatmadan en mükemmel bir şekilde yerine getirdiği gibi ibadet hayatını da aynı şekilde devam ettiriyordu. Efendimiz ailesine ve fukaraya bakıyor, büyük bir ümmete en kamil bir şekilde rehberlik ediyor, kuvvetli ve sağlam bir devlet kuruyor, krallara elçiler gönderip onları İslam'a davet ediyor, elçiler kabul edip ikramda bulunuyor, kıtalar sevk idare ediyor, Allah'ın dinini tebliğ de önüne çıkan engelleri izah etmek için gerekirse savaşıyor, yardım için hazırlık yapıyor, hezimete uğramamak için ihtiyat tedbirleri alıyor, tahsil dağlar gönderip vergi toplatıyor, onları ben adaletle hareket etmezsem kim adaletle riayet eder diyerek bizzat taksim ediyor, Allah'ın gönderdiği dini insanlara tebliğ ediyor, vahyin izaha muhtaç olanını, tafsil zor olanını izah ediyor, sünnetler vaz ediyor, asli hükümlerden feri hükümler çıkarıyor, Allah'ın kendisine açıkça bildirmediği hususları bildirdiklerine bakarak çözüyordu. Bütün bu hususlarda o Efendimiz Aleyhisselam hiç kimsenin muvaffak olamayacağı kadar ağır olan günlük vazifelerini eksiksiz olarak yapmakla birlikte dağ başlarına çekilerek kendilerini Allah'a vermiş insanlardan daha mükemmel bir şekilde Allah'a kulluk ederek etrafını nurlandıran bir ışık olmuştur. İşte muhterem dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın ibadet hayatını bu şekilde hülasa etmek mümkün ve namazıyla, orucuyla, cihadıyla, Kur'an tilavetiyle, dua niyazıyla, gece ibadetiyle Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın ne kadar mükemmel bir kulluk arz ettiğini bu satırlarda okumuş oluyoruz. Cenab-ı Hak bizleri de ibadet hayatımızı Efendimizin ibadet hayatına yaklaştırabilmeyi, hep bütün alanlarda Efendimizin örnek davranışlarından istifade edebilmeyi bizlere lütfeylesin diyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.